gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden hepinize merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Dileriz güzel bir hafta sonu tatili geçirmiş, yeni haftaya tazelenmiş, dinlenmiş olarak başlamışsınızdır. Biz de haftanın bu ilk iş gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine sizlerle Hayatın Sesleri'nde buluştuk. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 16'yı gösterene dek canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Sizin de bizimle olmanızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. 0-90-312-463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Hemen şöyle bir göz atalım bugün programda neler olacak, neler ulaştıracağız sizlere. Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'da 15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali gerçekleşiyor. Festival hakkında Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüsettar Yarar'la telefonda görüşeceğiz. Sonrasında ham kakao ve glutensiz yulaf ezmesi üzerine sohbet etmek üzere organik gıda üretimi yapan Burak İnan beyefendiyle telefonda görüşeceğiz. Lezzet hikayeleri köşemizde ve sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik Evliya Çelebi Anadolu Kültür Gezileri programı üzerine YTB Kültür Programları Koordinatörü Abdülkadir Doğanay'la güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hayatın Sesleri güzel bir şarkıyla başlıyor. Sonrasında hepinizi canlı yayınımıza davet ediyoruz ve ilk telefon bağlantımızı gerçekleştirmek üzere sizleri de bekliyoruz.
Yaşlarım durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha. Senede bir, bir gün daha olmadı. Her gün öldürseler, kör bıçağım,
maddeden yapılmışsa bir gün sana dönecektir derdin ya sen. Dönersen bırakmam, dönersen bırakma.
Önlediğime duvarlar örseler kara sevda.
Hayatın seslerindesiniz sevgili dinleyicilerimiz. İlk telefon bağlantımızı gerçekleştirdik. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Abdüsettar Yarar telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Yarar hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum.
Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'da. Belki de dünyanın en iyi festivalleri arasında gösterilen 15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali üzerine söyleşeceğiz değerli telefon konuğumuzla. Sayın Yarar, festival 20'sinde başladı, devam ediyor. Ne kadar zamandır böyle bir festival gerçekleştiriliyor?
Öncelikle TRT yöneticilerine ve sizlere, değerli dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat tanıdığınız için. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali 2004 yılında başladı. Bu yıl 15.sini gerçekleştiriyoruz. 15 yıllık süre içerisinde 47 ülkeden 137 sanatçı, topluluk ve 800'e yakın sanatçı programlarımıza iştirak etmişlerdir. Uluslararası Mistik Müzik Festivali Hazreti Mevlana'nın doğum günü olan 30 Eylül'ün içerisine alındığı bir etkinliktir. Bu çerçevede hep düzenlene gelmiştir. Hı hı. Dünyanın farklı ülkelerinden doğudan batıya, güneyden kuzeye aklınıza gelebilecek olan pek çok ülkeden misafirlerimiz oldu. Bu yılda 15.sini gerçekleştiriyoruz. 20 Eylül'de başladık. 20 Eylül günü TRT'nin özellikle Sayın Genel Müdürümüzün de bu noktadaki sağ olsun bizi destekleriyle o gün 10 Muharrem'di. Ehl-i Beyt Aşkına programı Konya'dan Selçuklu Kongre Merkezi'nden tüm dünyaya canlı olarak yayınlandı. Bu yayınlanma bizim festivalimizin de tanınırlığını çok büyük çapta geliştireceğine inanıyorum. Hı hı. Bu vesileyle tüm çalışanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
Biz teşekkür ediyoruz.
15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde bu yılki katılımcı ülke ve konuklarımızı izin verseniz sayıvereyim. İkinci gün İstanbul Tarihi Türk Müziği topluluğumuz geleneksel tasavvufun ayinlerinden oluşan bir program sundu. Üçüncü günde Afganistan'dan Davut Han Sadozai bizimle beraber oldu. Dün gece de Fas'tan Rıdvan El Asmar misafirimiz oldu. Bu akşam da yine Lübnan'dan Dalina Jabor hanımefendi misafirimiz olacak. Festivalimizin en önemli, bütün sanatçılarımız önemlidir ama bizim için ayrıcalıklı bir yeri olan, çünkü dünya çapında ayrıcalıklı bir ses olduğuna inandığımız İranlı değerli sanatçı Humayun Şeceryan, Şems topluluğu olarak üstadı sanat yönetmeni Keyhüsrev Turnazeri ile beraber şehrimize teşrif ettiler. Şu anda da sizin telefonunuza da denk düştü diyeyim. Humayun Şeceryan Bey'le de beraberiz Mevlana Müzesi'nde. Daha sonra Endülüs'ten, İspanya'dan Aryanla Saval, Kerkük, Irak'tan Dedeler Yadigarı topluluğu, Azerbaycan'dan Zabit Nebizade, Özbekistan'dan Münacat Yulçiova ve yine bizim Konya Türk Tasavvuf Müziği topluluğumuzun Hazreti Mevlana'nın doğum günü münasebetiyle icra edeceği Sema ayinini takiben Alimoğlu Ruhun Dansı topluluğu ile 30 Eylül'de tamamlanacaktır. Hı hı. Katılım itibariyle bakınca elhamdülillah tüm müzikseverlere buradan da teşekkür ediyorum. Salonlarımız çok dolu geçiyor. İnanın salonlarımızı büyütme gerekliliğine şu anda gelecek yıl için karar vermiş durumdayız. Artık Mistik Müzik Festivali dünyanın müzik festivaller arasında da ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'mizde tanınıyor. Türkiye dışında pek çok ülkede tanınıyor. Şu anda Konya'mızda farklı ülkelerden ama özellikle İran'dan gelen binlerce turist kardeşlerimiz var. Kendi ülkelerinin buradaki canlı veya performanslarını takip etmek üzere konuklar Konya'mızdalar. Biz bundan keyif alıyoruz. İnşallah zikrettiğim ülkelerle Türkiye'deki insanımızın kardeşliğine, kültürel yaklaşımlarına katkı sağlayacağı inancındayız.
Sayın Yarar, Mevlana'nın sözü var. Hatta sizin programınızın hep davetiyelerinin üzerinde de görmüştük. Musiki dinlemek hak aşıklarının gıdasıdır.
Doğru.
Biz de bu gıdadan tüm dünyayı mahrum etmek istemiyoruz, öyle değil mi?
Eyvallah. Hazreti Mevlana Anadolu tasavvuf tarihi içerisindeki ekollerin içerisinde en fazla musikiye yer veren bir ayrıcalığa sahiptir. Onun Divan-ı Kebir kitabı başta olmak üzere Mesnevi'de ve diğer kitaplarda hep musikiden, musiki aletlerinden bahseder. Musikinin kişinin manevi gelişimine katkı sağlayacağı, ahlakının güzelleşeceğine dair pek çok değerli tespitleri vardır. Biz bu seneki mottomuzu az önce sizin buyurduğunuz gibi musiki dinlemek hak aşıklarının gıdasıdır olarak belirledik. İnşallah sanatseverler bundan payımıza düşen gıdalanmayı hep beraber elde ederiz diye düşünüyorum.
Muhakkak. Katılımdan bahsettiğiniz yoğun olduğundan, peki özellikle Konyalıların ilgisi nasıl? Biraz daha büyüteceğiz salonları dediniz
yani
ama.
Yani Konyalıların ilgisi zaten eskiden bu taraf hep var idi. Şimdi artık 8.30'da başlayacak olan programlara gerek turistlerimiz, misafirlerimiz, gerekse Konyalılar 7.30'da salonda gidip yer alma, yer bulma gibi bir heyecanı yaşıyorlar. Bunu gözlemlerken de inanın biz keyif alıyoruz. Yaptığımız işin karşılığının oluştuğunu, doğru işler yapmaya çalıştığımızda da kanaat getiriyoruz.
Bu tür bir festivalin bir benzeri de o ismini saydığınız ülkelerde gerçekleşiyor mu? Hani biz de oraya sanatçı gönderiyor muyuz?
Tabii. Fas'ta bir müzik festivali yapılıyor. Onlar bizden daha eski başlamışlardır. Başka ülkelerde de mesela Konya'daki Mistik Müzik Festivali'ni Orta Doğu'da bazı ülkeler isimlerine izin verseniz zikretmeden geçeyim. Konya Mistik Müzik Festivali'ni kendilerine örnek alarak uygulama biçimini veya misafirlerini, sanatçılarını tespit yöntemini kendilerine örnek seçerek başlattıklarını duyduk. Birkaç tanesinin de gitme fırsatımız oldu. Bu nedenle bu anlamda da dünyada müziğin veya musikinin o derin etkileme gücü içerisinde insanların kardeşliği, sevgiyi, barışı yakalayacağına, katkı sağlayacağına inanıyorum.
Programa dinleyicilerimiz nereden ulaşabilirler? Verebileceğiniz internet adresi
Program
ya da telefon var mı?
Konya.gov.tr bizim kendi web sayfamız.
Tekrar edebilir miyiz Sayın Yarar?
Konya Kültür.gov.tr veya konyamistikmüzik.com'dan ulaşılabilir. Diğer sosyal medya adreslerinin tümünde Mistik Müzik Konya diye yazılırsa çıkar.
Yer olarak da Selçuklu Kongre Merkezi gözüküyor. Bunun dışında başka mekanlar da var mı?
Başka mekanlar da var. İlk günün açılışını Selçuklu Kongre Merkezi'nde yaptık. Yarınki konseri de Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapacağız. Diğer konserlerimiz Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılmaktadır.
Sayın Yarar, çok teşekkür ediyoruz.
Girişlerimiz ücretsiz. Hemen bunu bu arada ifade edeyim.
Buyurun.
Girişlerimiz ücretsiz. Halka açık.
Öyleyse tüm dinleyicilerimize, özellikle Konya'daki dinleyicilerimiz zaten biliyorlardır ama hani yurt dışından da katılım çok fazla oluyor diye siz söylediniz.
Evet.
Hepsine şimdiden kolaylıklar diliyoruz ve tebrik ediyoruz orada gösteri yapacak olan grupları. Size de çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz Sayın Yarar.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ
Önümüzdeki olun, yıllarda da muhakkak devam edecektir bu festival.
Misafir etmek isteriz sizlere de.
Sağ olun efendim, hoşça kalın, görüşmek dileğiyle.
Sağ olun, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Konya'da dünyanın en iyi festivalleri arasında, en saygın festivalleri arasında gösterilen 15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali üzerine Konya İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Abdüsettar Yarar'la telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Şimdi bir müzik aramız var, sonrasında lezzet hikayeleriyle sizlerle olacağız.
Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. sallanmaz o kalkıştan hemen dil, ne de bir kol. Bir çok giden hem bu iki yerinden, çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinde. Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatım, ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekiller. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Bir çok giden memnun seferinde. Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinde. Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Yok seferinde.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Lezzet Hikayeleri köşemizle şimdi sizlerle birlikteyiz. Yine telefon hattımızda organik gıda üretimi yapan Burak İnal'la birlikteyiz. Sayın İnal, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz efendim, siz nasılsınız? Kolaylıklar
çok
diliyoruz.
Çok teşekkürler
size. Sayın İnal'la ham kakao üzerine ve glutensiz yulaf ezmesi üzerine konuşacağız. Önce ham kakao ile başlayalım. Şimdi kakaoyu biliyoruz ve çok seviyoruz. Çikolatanın ham maddesi zaten. Benim evet, de tamam. Özellikle çikolata vazgeçilmezlerim arasındadır ama açıkçası ham kakao birlikteliğini çok fazla duymuyoruz. Neden ham kakao daha faydalı ya da nedir bu ham kakao? Kakaodan farkı nedir?
Sizin de çok net olarak söylediğiniz gibi çikolata aslında hiçbirimizin vazgeçemediği bir gayet de güzel, gayet de faydalı bir ürün. Burada biz ham kakaoyu kullanmamızın nedeni özellikle nadir olarak, dünyada çok nadir yetiştirilen ve böyle atalık yöntemlerle elde edilen bu ürünü bütün enzimleriyle, içerisine hiçbir şey katılmadan, hiçbir kimyasal işlem görmeden olabildiğince saf bir şekilde sunmak istememiz. Bizim satışını yaptığımız ürün ham olmakla birlikte aynı zamanda organik sertifikalı. Yani bu ürün hiçbir zaman ne tarlasında ne kesimi esnasında veya işlenmesi esnasında hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmuyor. Bu esnada da yapılırken diğer özelliği ham da birlikte eklenince çok güzel bir ürün ortaya çıkmış oluyor.
Lezzeti karşımda. Normal kakaodan farklı mı?
Çok çok çok farklı. Biz bunu ilk bu ürüne ilk başladığımızda çalışmaya devamlı olarak getirdiğimiz ürünleri kendi sevdiklerimize hazırlayıp sunan bir aileyiz. Hı hı. Aldığımız kakaodan, yani standart olarak bulduğumuz kakaodan çok daha az kullandığımız zaman çok daha yoğun ve çok daha farklı karakteristik bir tadı ortaya çıktığını gördük. Hı. Burada da biz mesela kahve örneğinde olduğu gibi artık hepimiz Etiyopya'nın kahve çekirdeğini biliyoruz. İşte Tanzanya'nınkini, hepsini bu farkları öğrendik. Kakaoda da aynı, buna çok benzer bir yapı var. Bizim kullandığımız, biz tek cins çekirdek kullanmaya özen gösteriyoruz ve kullandığımız çekirdek tüm dünyada çok nadir olarak bulunan Criollo adında bir çekirdek cinsidir efendim.
Hı hı. Nereden geliyor ülkemize? Herhalde ülkemizde yetişmiyor değil mi?
Maalesef yetişmiyor. Hiçbir şekilde uygun değil bizim ülkemize. Hı hı. Biz bunu özellikle Peru'da bir rezerv alandan alıyoruz. Gerçi bizimle bu işi yapan dünyada toplamda zaten 4 tane firma var. Hepimiz de aynı rezervi kullanıyoruz. Bu da Peru devletinin desteklediği bir alan. Hı hı. Ve orada atalarından kalan yöntemlerle bu ürünü işlemeye devam eden çok ufak ve hiçbir zaman endüstriyel olamayacak bir yapıya sahiptir.
Evet.
O yüzden
peki,
çok çok çok güzel bir ürün.
Neden bu kadar az firma çalışıyor? Hani bu kadar kıymetli, bu kadar lezzetli ama 4 firma bence hani bir dünya için çok az gibi geldi bana.
Endüstriyel kakao endüstrisi ya da endüstriyel hale gelen kakao şeyinden, kendi karakteristiğinden oldukça uzaklaşıyor. Hızlı üretilme, hızlı üretilmesi ve hızlı tüketime çok yüksek miktarda malzeme tedariği için çok hızlı çok hızlı işlemlerden geçiyor ve işlemleri de hızlandırmak için özellikle kimyasal işlemler uygulanıyor. Böyle bakıldığında bir özellikle bu bütün dünyanın ihtiyacını karşılamaya ancak yetebiliyor. Bizim kullandığımız yöntem ise ya da bizim tedarik ettiğimiz yöntem ise atalık bir yöntem olduğu için bu endüstriyi karşılayabilecek bir kapasitesi yok.
Evet, anlıyorum. Peki natural kakao diye bir madde de var. Hani bu ham kakao ile aynı bir ürün müdür yoksa onun farklı özellikleri var mı?
Var, aslında çok farklı iki üründür. Ham kakao hiçbir şekilde ısıl işlem görmemiş ve kimyasal işlem görmemiş bir üründür. Yani saf olmasının yanında, bu tabii organik sertifikasıyla bir gelen bir özelliği, saf olmasının yanında hiçbir 27 derecenin üzerine hiç çıkmadığı için kendi içindeki enzimleri canlıdır. Yani bu kakaonun aslında en saf ve en orijinal halidir. Hı hı. Ama natural dediğimiz zaman bu kakaonun hızlıca fermentasyonunu tamamlayıp piyasaya çıkabilmesi için bir takım işlemlerden geçmiş. Ya ısıt işlem olabilirdi, bazen alkalize dediğimiz kimyasal işlemler olabilir. Bu tarz işlemlerden geçebiliyor.
Peki şimdi ham kakaoyu aldık. Yapabileceğimiz bütün keklerde, pastalarda rahatlıkla kullanabilir miyiz? Ya da hani içine böyle süt ekleyerek o sütlü kakao şeklinde içilebilir mi? İçebilir mi çocuklar?
Çok güzel bir soru sordunuz aslında. Bizim 2 yaşında bir kızımız var. Biz onun doğduğundan beri onun bütün yemeklerinde bu kakaoyu özellikle kullanmaya çalışıyoruz. Ve eğer ham kakao kullanacaksanız pişirmemeye dikkat edin. Çünkü yani pişirdiğiniz zaman zararlı olacağından değil, faydasını yitireceğinden dolayı biz eğer kullanacaksanız sütün içerisinde veya ben şahsen yaz meyvelerini çok severim. Direkt karpuzla birlikte blenderdan bir rondodan geçirdiğiniz zaman karşınıza inanılmaz keyifli bir içecek çıkıyor.
Şimdi siz söyleyince bile vallahi canım çekti, yalan olmasın. Çok lezzetli görünüyor. Özellikle tabii kakaoyu çok fazla keklerde kullanıyoruz. Kakaolu kek yaparken ve şu dediğiniz not da çok önemli. Belki diğerinden 2 kaşık koyacağımıza bundan hani 1 kaşık koymak bile yeterli olacak aynı. Hatta daha lezzetli bir aroma elde etmek için.
Hatta daha da az kullanmanız yeterli. 1'e 3 ölçüsünde genelde kullanıyoruz. Eğer 3 ölçü normal kakao kullanmaya alışmışsanız 1 ölçü burada bir pasta yapımında veya bir içecek yapımında gayet yeterli oluyor.
Peki nasıl saklayacağız? Belli bir saklama koşulu var mı ham kakaonun benzer kakaoya göre?
Bizim dikkat ettiğimiz, firma olarak dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi özellikle bu ürünlerin saklanma koşulları. Biz organik ürünleri özellikle cam ve hava geçirmez kavanozlarda son tüketiciye sunmaya gayret ediyoruz. Böyle olduğu zaman sizin bunu mutfak dolabında da tutabilirsiniz. Buzdolabında tabii ki tercihimizdir. Her zaman için daha uzun ömürlü olacaktır. Ama kullanma sıklığınız yoğunsa mutfak dolabında da çok rahat muhafaza edebiliyorsunuz.
Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşacağımız bir konu daha var. Ona da geçmek istiyorum. Glutensiz yulaf ezmesi. Buyurun. Tabii gluten artık o kadar revaçta olan bir madde ki özellikle çölyak hastaları için sanıyorum bu glutensiz yulaf ezmesi de bir değer olacaktır.
Evet efendim, çölyak hastalığı çok çok aleni bir şekilde artmaya başlamış ve çok ciddi bir tehdit olan bir hastalık aslında. Ama biz gluten intoleransının bilinenden daha yüksek olduğunu, yani özellikle kadınlarda %80 oranında bir değişik intolerans seviyeleriyle bunun bulunduğuna dair birçok medikal makaleyi takip ediyoruz. Burada buradaki ana yaklaşımımız kolay erişilebilir ve hepimizin alışık olduğu yulaf gibi basit bir ürünü glutensiz olarak sunabilmek.
Peki mümkün olabiliyor mu bu? Hani yapıldığına göre mümkündür de nasıl mümkün oluyor? Asıl onu sormak istiyorum.
Aslında bu birazcık üreticinin, yani çiftçinin daha topraktan başlayarak biraz eğitimiyle ve biraz vizyonuyla alakalı. Biz bu eğitime ve vizyonu birçok yerel üreticiye vermeye çalıştık ama hiçbirinden gerekli geri beslemeyi alamadığımız için yurt dışına yöneldik. Yurt dışında sadece ve sadece bu ürünü üretip, işte yılda iki defa üretip daha sonra bu ürünü gene gluten bulaşmadan, çünkü çapraz bulaşma burada çok önemli bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Çapraz bulaşmaya meyil vermeden bunu tertemiz bir şekilde paketleyerek ve bunu koruyarak son tüketiciye ulaştırmak aslında bütün buradaki marifet.
Çapraz bulaşmadan kastınız hani arpa veya çavdarla birlikte tadının değişmiş olması ya da gluten karışımı olmuş olması mı demek oluyor?
Tabii tabii. Gluten aslında bir protein cinsi. Yani çok işte yani bir zararlı bir böcek veya korkunç bir şey değil. Bu doğada olan bir protein cinsi ve bu protein cinsi özellikle buğday, arpa vesaire gibi topraktan da geçebiliyor. Aynı yerde ürünler işlendiği zaman mesela paketlerin arkasında eser miktarda gluten içerir yazar.
Evet.
Bu demektir ki bu ürün paketlenirken veya işlenirken veya toplanırken o bölgede farklı ürünler de işleniyor, toplanıyor veya paketleniyor. İşte o yüzden bunun içerisinde bulaşma olabiliyor. Çünkü devamlı olarak bu bantların temizlenmesi gerekir ürün değiştiği zaman. Böyle yapılmadığı zaman, yani böyle davranılmadığı zaman ya da böyle bir bilinç olmadığı zaman eser miktarda bulaşmalar oluyor ve daha çok da o kendi içerisinde yükseliyor.
Ama normalde saf yulaf gluten içermiyor değil mi?
Hayır efendim, bu genel bir kanı olarak çok var. Bize gelen sorularda çok var. Bu yulaf gluten içerir. Siz özel GDO'su değiştirmiş ya da GDO'lu bir üründe mi ya da hibrit bir tohumla mı çalışıyorsunuz diye çok bize soru gelir. Gluten aslında bilinenin aksine, yulaf aslında bilinenin aksine glutensiz bir üründür. Bu sadece topraktan ve işlenen makinelerden
bulaşma ihtimaline karşı, anladım.
Evet efendim. Evet,
anladım. Yulaf ezmesi de haliyle glutensiz olduğunda belki çölyak hastalarının o ağız tadlarına uygun ve güzel bir lezzet haline gelmiş oluyor sizin emeğinizde. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İnal, katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
Ben
de örneğin bundan sonra kakao alırken biraz daha dikkat edeceğim, en azından onu söyleyeyim. Çölyak hastalarımız da bu glutensiz yulaf ezmesini tercih ederken sanıyorum kendilerine uygun seçeneği almış olacaklar. Ellerinize sağlık, kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
Çok teşekkür ederim efendim. Hoşçakalınız.
Sevgili dinleyicilerimiz, lezzet hikayeleri köşemizde organik gıda üretimi yapan Burak İnal'la ham kakao ve glutensiz yulaf ezmesi üzerine konuştuk. Şimdi bir müzik aramız var. Sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Dramanın içinde yaparlar pazar, dramanın içinde yaparlar pazar. Kızlara yakışır şan ile şal var, kızlara yakışır şan ile şal var. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Bu geceki gece nerede bulalım? Bu gece
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik Evliya Çelebi Anadolu Kültür Gezileri programı üzerine YTB Kültür Programları Koordinatörü Abdülkadir Doğanay Beyefendi'yi stüdyomuza aldık. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bizleri vatandaşlarımıza buluşturduğunuz için TRT'ye sizlere çok teşekkür ederiz. Programımızın başlangıcında öncelikle sağ olun.
Sağ olun efendim. Görevimiz tek amacımız özellikle yurt dışındaki değerli dinleyicilerimize bu bilgileri ulaştırabilmek. Çünkü gerçekten çok ilgililer bu konuda ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın bu anlamda pek çok programı var. O programları zaten hafta hafta dinleyicilerimize duyuracağız. Bugün özel olarak Evliya Çelebi Anadolu Kültür Gezileri programından bahsetmek istiyoruz. Nasıl bir programdır Sayın Doğanay?
Bizim Evliya Çelebi Anadolu Kültür Gezileri programımız yurt dışında bulunan sivil toplum kuruluşlarımızın başvurularına açık programlarımızdan bir tanesi. Malumunuz bizim yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın yaşamış oldukları ülkelerde yaşadıkları sorunlara yönelik veya geliştirilecek alanlara yönelik farklı farklı programlarımız bulunuyor. Bu programımız da bizim Evliya Çelebi Anadolu Kültür Gezileri programı. Yurt dışında yaşayan Türk gençliğinin, Türk çocuklarının ana vatan aidiyetinin geliştirilmesi, ülkemizle olan kültürel sosyal ilişkilerinin devam ettirilebilmesi anlamında yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının oluşturacakları gezi gruplarının desteklenmesine yönelik bir program. Burada malumunuzdur, yurt dışına gittiğimiz zamanlarda sizler de rastlıyorsunuzdur. Yurt dışında göçle birlikte özellikle 1950'lerin sonundan itibaren bu göçler başlıyor. 61'de Almanya ile göç anlaşmamız imzalanıyor. 64'te, 65'te, 67'de işte Belçika, Avusturya, Fransa gibi ülkelerle anlaşmalarımız var. 67'de Avustralya ile göç anlaşmalarımız var. Ve güzel bir tarafı bu göç anlaşmalarının hemen ardından aslında bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kendi sivil toplum kuruluşlarını kuruyorlar. Sivil toplum alanında örgütlenmeye başlıyorlar. Bizim bu sivil toplum kuruluşlarımız da hemen el attıkları konular aslında devletten önce, daha doğrusu bunu itiraf etmek lazım. Bizim bu yaşadığımız sorunlara devletten önce müdahale etmeye başlıyorlar. Bu ne oluyor? Türkçenin korunması, kültürel aidiyetlerin, çocukların, gençlerin kültürel aidiyetlerinin sağlanması. Bu konularda çalışmalar yapmaya başlıyorlar. Biz de devlet olarak, bir malumunuz 2010 yılında kuruldu bizim başkanlığımız. kuruluşumuzun hemen ardından bu sivil toplum kuruluşlarımızın yaptığı çalışmaları nasıl destekleyebiliriz anlamında çeşitli çalışmalar yaptık. Bu anlamda 2011 yılından itibaren sivil toplum kuruluşlarına destekler, mali destekler sağlamaya başladık. Kurumsal kapasitelerini artırmaya yönelik çeşitli çalıştaylar, organizasyonlar, eğitimler düzenlemeye başladık. Ve Evliya Çelebi Anadolu Kültür Gezileri programımızda bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkmış olan bir mali destek programı. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 15 farklı ülkede bulunan sivil toplum kuruluşlarımızın online olarak bize proje başvurusu yapmalarıyla yürütülen bir program bu. Sivil toplum kuruluşlarımız ne yapıyorlar? Bizim proje.ytb.gov.tr adlı internet adresimize girerek öncelikle kendi sivil toplum kuruluşlarını bize kaydediyorlar. Onun ardından bizim programımız 31 Ekim 2018 tarihine kadar açık. Bu programımıza kayıt oluyorlar. Projelerini bu programa giriyorlar online olarak.
Önümüzdeki yıl için değil mi?
Bu yıl için devam ediyor bu program başvuruları. 27 Nisan 2018 tarihinde başladı programa başvurular. Ve 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. Şöyle oluyor. 4 tane farklı rotamız var bizim. Bu rotalardan birini seçiyor sivil toplum kuruluşumuz. Diyor ki ben İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne'yi. Bu eski Osmanlı başkentlerimiz bunlar. Bu program kapsamında ben bu şehirlere gezi düzenlemek istiyorum. Ve gençleri topluyorlar. Ya 30'a kadar mümkün. 30'a kadar gencimizi bir araya getiriyorlar. 16-21 yaş arası veya 21-26 yaş arası gruplar olması gerekiyor.
Yani 26 yaşını geçince olmuyor.
Gençlik olmuyor. Evet. Ama biz ona farklı çözümler de bulduk. Şimdi o kapsamda biz öncelikle hedefimiz tabii gençlik. 16-21 yaş ve 21-26 yaş dediğim gibi. Fakat bunun dışında da daha özel gruplar için biz programda bazı istisnalar getirdik. Ne dedik programda bu öncelikler dışında bu yaş şartlarını taşımayanlar dışında daha özel spesifik programlar kapsamında da proje başvuruları mümkün hale geldi. Bu seneye özel bir durum bu. Daha önce eski senelerde yoktu. Örneğin siz üniversite öğrencisi, mimarlık alanında eğitim alan genç arkadaşlarımızı toparladınız ve İstanbul'da bir mimarlığa yönelik bir gezi yapmayı düşündünüz ve bunu bize sunduğunuz zaman böyle bir programın da desteklenmesi mümkün.
Yani
veya,
çok güzelmiş.
Veya,
evet.
Biliyorsunuz bayan kadın derneklerimiz var. Kadın derneklerimiz burada kendilerine sosyal hizmet alanında çalışan Türkiye'deki kurumları tanımak istiyorlar örneğin. Veya çocuk yuvalarına bir gezi düzenlemek istiyorlar. Farklı çocuk yuvalarındaki uygulamaları, Türkiye'nin bu alandaki gelişimini görmek istiyorlar. Sadece başlık olarak söylüyorum. Bu alandaki gezileri de bizim desteklememiz mümkün. 2018 yılı itibariyle. Yani burada ne oluyor? Rotayı seçmiyor derneklerimiz. Bize sadece spesifik olarak istedikleri, yapmak istedikleri kapsamı belirtiyorlar. İşte mimarlık alanında, sosyal hizmet alanında veya mühendislik, teknoloji. Bunlar farklı farklı başlıklar olabilir. Yani programın bu anlamda biz esnekliğini sağladık bu sene. Sivil toplum kuruluşlarımız bu esneklikten de yararlanıp yapmak istedikleri daha özel programlar için bizden destek alabilmeleri mümkün.
Onda yaş sınırı yok ama.
Onda yaş sınırı yok. Onu da belirtmedik. Ama bizim çerçevesini çizmiş olduğumuz o diğer gençliğe yönelik programlarda yaş şartımız var 26'ya kadar. Ve rota şartımız var. 4 farklı rotayı da biz belirliyoruz. Zaten hani vatandaşlarımızın yoğun olarak görmek istedikleri eski Osmanlı başkentleri İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne bizim bir rotamız. İkinci rotamız İstanbul, Ankara, Konya, Nevşehir. Yine İstanbul bulunuyor fakat İç Anadolu'yu kapsayan bir rotamız. Üçüncü rotamız Karadeniz rotamız. Yani Karadeniz'de nüfusu da biliyorsunuz yurt dışında yoğundur.
Tabii.
Karadeniz'den çok yoğun bir göç vermişizdir biz. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize rotamız var. Dördüncü rotamız Güneydoğu rotamız. Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin. Sivil toplum kuruluşlarımız dediğimiz gibi online bizim sistem üzerinden girerek kayıtlarını yaptırdıktan sonra bu rotalardan birini seçerek gruplarını oluşturarak ve büyük ölçüde projelerinin finansmanını biz sağlıyoruz. %75'lere 80'lere varan bir destek sağlıyoruz. Biz derneklerimizin bu gezi kapsamında maliyetlerin önemli bir kısmını oluşturan uçak bileti, Türkiye'ye geldiklerinde kiralayacakları otobüslerin ücreti, rehber ücretleri, aynı zamanda hatta albüm program kapsamında geldiler, programlarını gerçekleştirdiler. Katılımcı albümün ücreti, Hatta Türkiye'de biz iki tane eğitim semineri almalarını zorunlu kılıyoruz. Program kapsamında sadece geldik, gördük, gezdik diye gittik diye böyle bir şey olmasın. Bulundukları süre zarfında 10 güne kadar olabiliyor bu geziler. 7 ila 10 gün arasında olmak zorunda. O 10 gün içerisinde bir dernekten, bir eğitimciden, Türk tarihi, medeniyeti, Türk kültürü konusunda bir eğitim almaları durumunda bu eğitimci ücretini de başkanlık tarafından finanse ediyoruz. Yani konaklama ücreti kalıyor sivil toplum kuruluşumuza veya katılımcılara. Onun dışında herhangi bir ücret kalmıyor açıkçası. Yani gerçekten bu da neredeyse çok, %75-80'e
varıyor. İnanılmaz bir program, çok etkileyici.
Evet.
Peki bir rotayı tercih eden hani başka bir rotayı tercih edebiliyor mu ya da bir başka yıl içinde öyle bir hakkı var mı?
Aynı yıl içerisinde farklı rotalar seçip gelebilmesi mümkün. Fakat burada bizim dikkat ettiğimiz temel unsur farklı proje başvurularında da bulunabilir. Tabii sivil toplum kuruluşumuz katılımcıların aynı kişilerden oluşmaması. Çünkü biz herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Evet, herkese. Yani herkes devletimizin bu imkanlarından, yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın sunmuş olduğu bu imkanlardan yararlansın amacıyla hareket ediyoruz. O nedenle bizim katılımcı listelerimiz var. Biz programlardan önce, proje desteği sağladıktan sonra, uygulamadan önce biz katılımcı listelerini istiyoruz derneklerimizden. Ve bu derneklerden aldığımız katılımcı listelerinin bizim elimizdeki katılımcı listeleriyle çakışmaması gerekiyor. Ona da dikkat ediyoruz ki ne kadar genç bizi ana vatanlarıyla buluşturabilirsek o kadar bizim karımıza.
Bireysel başvuru alıyor musunuz?
Bu programımız bizim bireysel başvuruya açık değil. Sadece sivil toplum kuruluşlarının başvurusuna açık.
O zaman o gençler
açık.
Bireysel olarak o toplum kuruluşlarına başvurup onların grup oluşturmalarını sağlayabilirler.
Tabii o olabilir. Hali hazırda da sivil toplum kuruluşlarımızın gençlik dernekleri, eğitim dernekleri, dernekleri derken alt dernekleri olabiliyor. Gençlik teşkilatları olabiliyor, eğitim teşkilatları olabiliyor. O teşkilatlar kapsamındaki gençleri getirebiliyorlar. Veya hiç kendileriyle bağı olmayan ilan ediyorlar derneklerimiz.
Başvuruya açık.
Tabii başvuruya açık. O kapsamda gençlerimiz derneklerimizle irtibata geçerek gelebiliyorlar. Bizim diğer programlarımız bireysel başvuruya açık. Yani bizim kültürel hareketlilik programları kapsamındaki tek sivil toplum kuruluşlarının başvurusuna açık programımız bu. Diğer YTB Türkiye stajları geçen haftaki programımızın konusuydu.
Evet.
O bireysel başvuruya açık. Bizim gençlik, özel gençlik kamplarımız var. Yurt dışında yaşayan Türk gençlerine yönelik. O programımız yine bireysel başvuruya açık. Onun dışında Gençlik Akademisi adını verdiğimiz biraz daha akademik seviyesi yüksek bir programımız. O yine üniversite öğrencisi, genç arkadaşlarımızın bireysel başvurularına açık programımız.
Ülkelerden bahsettiniz. Bu başvurunun alınacağı ülkeleri de birebir söyleyelim, tabii, dinleyicilerimiz duysunlar.
Tabii burada bizim vatandaşlarımız, tabii baktığımız zaman dünyanın neredeyse her ülkesinde vatandaşımız bulunuyor. Yani 3-5 olsa bile vatandaşımızın bulunmadığı bir ülke yok herhalde.
Evet.
Biz de farklı dönemlerde farklı ülkelere gittiğimiz zaman bunları müşahede ediyoruz. Fakat biz 15 ülkeyi baz aldık bu programı tasarlarken. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda ve Avustralya. Bu 15 ülkeden vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu 15 ülkeden başvuru alıyoruz. Tabii bunlar içerisinde Almanya'nın ağırlığı daha fazla, vatandaşlarımızın
sayısının daha fazla olması sebebiyle.
Bugüne kadar neredeyse proje desteklerimizin yarısından biraz daha fazlasını biz Almanya'ya sağladık. Malumuz 3,5 milyon nüfustan bahsediyoruz. O nedenle yani aslında baktığımız zaman desteklerimize nüfusa da dengeli bir şekilde bir dağılım olduğu görülüyor.
Evet. Atölye çalışmalarından da bahsetmişsiniz. O nedir? Ne gibi çalışmalar yapıyor gençler?
Gençlerimiz buraya geldiğinde dediğimiz gibi örnek olarak biz sunduk sivil toplum kuruluşlarımıza. Ya bir eğitim ya da atölye çalışması. Burada eğitim gezi programı kapsamında alınması zorunlu olarak. Atölye çalışması olarak Ebru atölyeleri olabilir. Türk kültürüne, medeniyetine ait farklı çalışmalar, resim atölyeleri, minyatür çalışmaları, bu tarz atölye çalışmaları da alabiliyor gençlerimiz. Biz derneklerimizi bu konuda da yönlendirebiliyoruz. Hani biz nerede bu eğitimleri alacağız? Bize bireysel telefonlar da geliyor. Biz yönlendirmelerde de bulunabiliyoruz. Veya derneklerimiz direkt kendileri de bu Türkiye'de işbirliği yapmış oldukları sivil toplum kuruluşlarıyla da bu çalışmaları yürütebiliyorlar, birlikte yürütebiliyorlar. Programımız biraz daha esnek bu anlamda. Yani Almanya'daki bir Türk derneğimiz gelip işte Trabzon'da bulunan bir derneğimizle de ortaklık gerçekleştirerek yapabiliyor. Programımız buna da imkan sağlıyor açıkçası.
Evet. Son olarak başvuru şartlarını da tekrarlayalım. Sonrasında da uğurlayalım sizi.
Evet. Başvuru şartlarımız çok ağır değil başvuru. Dediğim gibi sadece online olarak başvuru alıyoruz. Daha önce biz posta yoluyla alıyorduk. Başvuru şartlarımız hali hazırda yurt dışında bir sivil toplum kuruluşu statüsüne sahip olmak. Yani Almanya'da, İngiltere'de, Avustralya'da, Avusturya'da tüzel kişilik sahibi olmak. Yani dernek, vakıf statüsünde bir dernek olması yeterli. Hı hı. Ve doğrudan bize kendilerini tanıtacakları bilgileri bize sunmaları gerekiyor. İşte derneğinizin, biz soruyoruz sistemimizde, derneğimiz ne zaman kuruldu, işte özellikleri neler, hangi alanlarda çalışmalar yapıyor, kurucuları kim, ondan sonra hangi yılda kuruldu gibi bilgileri bize sağladıkları zaman proje başvuru sistemi zaten açılıyor kendilerine. Başvurularını yapıyorlar. Biz de online olarak değerlendirmelerini kendilerine bildiriyoruz. Uygun bulunduğumuz projeleri projeler kapsamında Anadolu'yu, ülkemizin güzelliklerini, tarihi, kültürel zenginliklerini yerinde görme şansı elde ediyorlar. Biliyorsunuz ben sözlerimi son vermeden önce şimdi artık 4. nesilden bahsediyoruz yurt dışında ve bu gençlerimizin, ailelerimizin tatil alışkanlıkları değişti. Evlilikler farklılaştı. Böyle olunca bizim ana vatanla gençlerimizin, çocuklarımızın aidiyetinin sağlanması noktasında son zamanlarda, son yıllarda sıkıntılar yaşanıyor. Hı hı. Bu tarz programların önemi de buralardan kaynaklanıyor. Şimdi geliyor gençlerimiz belki Türkiye'ye yılda bir defa belki ama turistik bölgeleri daha çok ziyaret ediyorlar. İşte Türkiye'mizin o kadar çok güzelliği var ki yani Akdeniz bölgesine, Ege'ye gidiyorlar. Sadece deniz, kum, güneş şeklinde artık tatil alışkanlıkları ortaya çıktı. Hı hı. Fakat biz bu programlarla aslında sahip olduğumuz tarihsel, kültürel mirasın yurt dışında yaşayan gençlerimiz tarafından da öğrenilmesini ve aslında sahip oldukları bu büyük kültürel mirası hissederek yaşamış oldukları ülkelerde özgüven sahibi bireyler olarak sokaklarda yürümelerini, kendilerinin o hakim kültür altında ezilmemelerini temin etmeye çalışıyoruz. İnşallah başarılı olabiliyoruzdur diye ümit ediyoruz.
Muhakkak öyle oluyorsunuz. Vallahi siz anlatırken benim tüylerim diken diken oldu. Çünkü gerçekten tek amacımız o iki kültür arası bağı oluşturabilmek. Buraya geldiklerinde muhakkak onlar da Türkiye'de yaşayan aileleriyle, akrabalarıyla iletişime de geçiyorlardır.
Tabii,
öyle değil mi?
İletişime geçiyorlar. Ailelerini ziyaret etme fırsatları da oluyor. Fakat dediğim gibi bunları, bizim programlarımızın temel amacı bu aile ziyaretlerinden, deniz, kum, güneşten sıyrılarak bizim binlerce yıllık bu kültürümüzü, tarihimizi, yüzlerce yıllık Osmanlı geleneğini, Osmanlı tarihini, Sultanahmet'i, Ayasofya'yı, 1. Meclisi, 2. Meclisi görmeleri, bu ülkenin hangi şartlardan, hangi kültürel zenginliklerden bu noktaya geldiğini fark etmeleri, hissetmeleri, bunları yaşamaları ne istiyoruz biz gençlerimizin ve rotalarımızda zaten bunları biz koyduk.
Son rotayı söylemeyi unuttuk. 4. rotada Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin. O da gerçekten
evet, çok güzel
bir
yani
rota.
Şimdi Anadolu'muzun her tarafı güzel. Gittiğimiz zaman yollardan geçerken bile, arabayla geçerken bile sağlı sollu o kadar böyle Kültür Bakanlığımızın levhalarını görüyoruz ki her tarafta bir antik şehir, her tarafta bir cami. Bunlar hepimizin, Anadolu'muzun güzel mirası. Ve inşallah gençlerimiz bu miraslarını yerinde görerek, tanıyarak, özgüven sahibi bireyler olarak yaşadıkları ülkelerde en iyi konumlara gelecektir.
Sayın Doğanay, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Gençlerimize ışık tutuyor bütün çalışmalarınız. Biz de zaten her hafta sizin bu değerli çalışmalarınızdan dinleyicilerimize bahsediyoruz.
İnşallah efendim.
Tekrar teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, yurt dışın Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik Evliya Çelebi Anadolu Kültür Gezileri programı üzerine YTB Kültür Programları Koordinatörü Abdülkadir Doğanay Beyefendi'yle söyleştik. Ve geldik programın sonuna. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama yarın saatlerimiz 15'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de tekrar birlikte olacağız. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.